Afrikalı Leo, Amin Maalof, 1. kaset 2. yüz, sayfa 29. Bu kadar soru karşısında Hali, biraz da küçümseyen bir kızgınlıkla kendisini savunmaya hazırlanırken, karşısındakinin hasta ve yorgun küçük kız kardeşi olduğunu ve onu dünyada herkesten daha çok sevdiğini anımsadı. ''Hiç değişmedin Silma'' dedi. ''Basit bir kızla konuşuyorum sanıyorum. Oysa konuşmakta olduğum kişi, kitapçı Süleyman'ın kızı. Tanrı, ondan aldığı ömrü sana versin ve onun dilini uzun yaratan Tanrı seninkini kısaltsın.'' Babalarının sözü geçince her ikisi de kahkahalarla gülmeye başladılar. Şimdi artık her zaman olduğu gibi suç ortağıydılar. Hali, cübbesinin eteklerini toplayarak kız kardeşinin yatak odasının girişindeki hasır üstüne bağdaş kurup oturdu. Soruların yumuşaklıklarıyla yüreğimi parça parça etti. Tıpkı Koler Dağı'nın çöl güneşinden daha yakıcı olan karları gibi. Selma, bir giz paylaşmak istercesine biraz daha ağabeyinin ağzından laf almaya çalışarak ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu. Selma, çok da doğal olmayan bir davranışla başını eğdi, ağabeyinin taylasının ucunu alarak kızarmış gözlerine kapattı. Sonra yüzü daha kapalı, tıpkı bir kadı gibi. ''Bana her şeyi anlat.'' dedi. Hali'nin sözleri kısaydı. Bu kent, onu yağma etmek isteyenlerce korunmakta, kendisine düşman olanlarca yönetilmekte. ''Çok yakında kardeşim, denizin ötesine göçmek zorunda kalacağız.'' Sesi titredi, duygularını açığa vurmamak için Selma'yı bırakıp oradan uzaklaştı. Selma öylesine yıkılmıştı ki ağabeyini durdurmaya yeltenmedi. Gittiğinin ayrımında bile değildi. Sundurmadakilerin seslerini, kahkahalarını, kadeh tokuşturmalarını artık duymuyordu. Işık da yoktu. Tören sona ermişti. Muskalar Yılı, Hicri 895, 25 Kasım 1489, 13 Kasım 1490. O yıl dayım bir gülümseme uğruna Granada'dan ayrılmak zorunda kaldı. Uzun yıllar sonra kervanımız Güney Sicil Mase'de uçsuz bucaksız sahrayı geçerken çakalların ulumalarının tedirgin edici değil de sanki ninni gibi geldiği güzel sakin bir gece Granada'dan ayrılmaya nasıl karar verdiğini bana anlattı. Hafif bir esinti nedeniyle öyküsünü yüksek sesle anlatmıştı. Sesinin tınısı doğduğum kent Granada'nın kokusunu getiriyordu. Anlatımı öylesine büyüleyiciydi ki devem dayımın sesine uyarak öne arkaya gidip geliyordu. Sözlerinin hepsini birer birer oldukları gibi yazmayı çok isterdim fakat belliyim o denli güçlü değil, anlatımım da zayıf. O nedenle yazık ki öyküsünün pırıltıları herhangi bir kitaba yansımayacak. O yılın ilk gününde her zamankinden daha erken bir saatte sultanın mektuplarını yazmak için divandaki odama gitmiştim. Ailemizden kimi tanınmış kişiler de yeni yıl kutlamaları için benimle birlikte saraya gitmişti. Büyükelçiler, sarıklı kadılar, yeşil ya da kırmızı kadifeden yapılmış yüksek kavuklarıyla, devlet büyükleri, kınalı ve benimki gibi ortadan ayrılmış ve dikkatle taranmış saçlarıyla, varsıl tüccarlar tören için salonda toplanmıştı. Konukların birçoğu, Boabdil'in önünde eğilip selam verdikten sonra Mersinli avluya geçmiş, birbirlerini selamun aleyküm diye selamlıyor, havuzun çevresinde dolaşıyordu. Daha üst düzeyde olanlar, koskocaman odada duvarlar boyunca sıralanmış halı örtülü sedirlerde oturmuşlar, yapabildiklerince ya işlerini görüşmek için ya da kutlamaya geldiklerini göstermek için sultane veya vezirlere sokulmaya çalışıyorlardı. Devlet kaleminde yazıcı ve hattat olduğumu kanıtlayan parmaklarımdaki kırmızı mürekkep lekeleri bana, divanla havuz arasında rahatça gidip gelmek için küçük bir ayrıcalık sağlıyordu. Havuz çevresinde dolaşan o ilginç insanların arasına karışıyor, sonra yeni bir av bulmak için yine içeri giriyordum. Başkalarının görüşlerini öğrenmek ve yeni haberler almak için çok iyi bir yöntemdi bu. Boabdil'in gününde insanlar daha özgürce konuşabiliyorlardı, oysa babası zamanında en küçük bir eleştiride bulunurken bile 7 kez sağa sola bakmak gereğini duyuyorlar, yine de eğer ihbar edilirse yatsıyabilmek için istediklerini üstü kapalı sözlerle, atasözleriyle ya da dizelerle anlatıyorlardı. daha az gözetlendiğini ve daha özgür olduğunu bilmek, insanların onun çatısı altında ona uzun, sağlıklı, utkuyla dolu bir yaşam dilemek için geldikleri günlerde bile ona karşı daha ağırbaşlı bir tutuma girmelerini sağladı. Halkımız, kendilerine gerçek yöneticiler gibi davranmayanlara karşı çok acımasızdır. O sonbahar gününde Granada'nın ileri gelenleri sultana, sararmış yaprakların dallarına bağlı olduğu kadar bile bağlı değildi. Kent halkı yıllardan beri barış yanlıları ve savaş yanlıları diye ikiye ayrılmıştı. Her iki yanında sultana aldırdığı yoktu. Kastilya ile barış isteyenler, biz güçsüzüz, Rumilerse güçlü, Mısır ve Mağrip'teki kardeşlerimiz bizi yalnız bıraktılar. Düşmanlarımızsa Roma'dan ve tüm Hristiyanlardan yardım almaktalar. Cebeli Tarık, Alhama, Ronda, Marbella, Malaga ve daha birçok yeri savaşlarda yitirdik. Barış olmazsa bunlara yeni yeni yerler eklenecek. Askerler meyve bahçelerine zarar verdi. Köylüler yakınıyorlar. Yollarda güvenlik kalmadı. Tüccarlar depolarını dolduramıyorlar. Yiyecek fiyatları gitgide yükselmekte. Yalnızca et ucuz çünkü hayvanların hepsi düşman önüne katıp götürmesin diye kesilmiş. Bu Abdil savaş çığırtkanlığı yapanları susturmalı ve Granada'da kuşatılmadan önce Kastilya ile kalıcı bir barış yapmalı diyorlardı. Savaş yanlısı olanlarsa şöyle diyorlardı. Düşman bizi yok etmeyi aklına koydu. Boyun eğerek geri çekilmesini sağlayamayız. Bakın, Malaga halkı teslim olduktan sonra tutsak edildi. Engizisyon, Sevilla, Saragossa, Valencia, Teruel ve Toledo Yahudilerini yakmak için dağlar gibi odun yığdırdı. Bu yığınlar yarın Granada'da yükselecek hem de yalnızca Sept gününe inananlar için değil, Müslümanlar için de. Buna direnmek, karşı koymak ve cihattan başka neyle engel olabiliriz? İnançla savaştığımız zamanlar Kastilyalılara karşı hep üstünlük sağladık. Fakat utkulardan sonra aramızda hep hayınlar türemekte. Bu hayınlar yalnızca Tanrı düşmanlarını sevdirmekte, onlara kentimizin kapılarını açmakta, Boabdil'in kendisi bir gün Granada'yı Fernando'ya teslim edeceğine söz vermedi mi? Loja'da 3 yıl önce böyle bir anlaşmaya imza atmadı mı? Bu sultan bir hayındır. Sultanın yerini orduda güven uyandıran ve bu kutsal savaşa inan gerçek bir Müslüman almalı. Bu görüşten yana olmayan bir asker, subay, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı ya da din adamı, avukat, bilgin ya da imam bulmak çok zordu. Tüccarlar ve çiftçiler çoğunlukla barıştan yanaydılar. Boabdil'in sarayı bile ikiye bölünmüştü. Boabdil'in kendisine kalsa ne pahasına olursa olsun bir anlaşma imzalardı çünkü doğuştan köle ruhluydu, ayrıca çok korkaktı. Fakat Nasri soyundan gelen öteki şehzadelerin yaptıkları akınları, göstermemeye çalıştıkları bir sabırsızlıkla izleyen ordunun eğilimlerini göz ardı edemiyordu. Savaştan yana olanların özellikle üstünde durdukları bir örnek vardı. Granada'nın doğusunda bir Müslüman kenti olan Basta, 5 aydan beri Rumelilerin kuşatmasında ve ateş altındaydı. Hristiyan krallar, Cenab-ı Hak onların her yaptığını yıksın ve her yıktığını yapsın, dış surların karşısına tahtadan kuleler yaptırmışlar, kuşatma altındaki kent halkının dış dünyayla ilişkisini kesmek için surların çevresine hendekler kazdırmışlardı. Sayı ve silah üstünlüklerine, Fernando'nun da orada bulunmasına karşın Kastilyalıların kente her gece yaptığı akınlar sonuçsuz kalıyordu. Nasri Emir Yahya en-Neccar komutasındaki Basta savunmasının kırılmaz direnci, Granada halkını coşkulandırıyor, düş güçlerini alevlendiriyordu. Boabdil bu durumdan hoşnut değildi çünkü Basta kahramanı Yahya onun en acımasız düşmanlarındandı. Yahya'nın bir zamanlar büyük babasının oturmuş olduğu Elhamra tahtına ilişkin emelleri vardı, şimdiki sultanın tahtta hakkı olmadığına inanıyordu. Yılbaşından bir önceki gece Granada'ya Basta savunmasına ilişkin yeni haberler geldi. Söylendiğine göre Kastilyalılar Basta'da yiyeceğin azaldığını öğrenmişlerdi. Yahya onlara durumun tam tersini kanıtlamak için bir tür oyun hazırlamış. Kalan yiyeceklerin ve depolardaki eşyaların hepsini bir yerde toplatarak Hristiyanlardan bir delegasyonu görüşmek için kente çağırmış. Fernando'nun elçileri kente girip de her türlü yiyeceğin ve eşyanın bolluğunu görünce şaşırmışlar. durumu krallarına bildirmişler. Kent halkının açlıktan ölmesini beklemenin boşuna olduğunu, bunun yerine kenti savunanlarla onurlu bir anlaşma yapılması gerektiğini söylemişler. Birkaç saat içinde en az 10 kişi büyük bir sevinçle bana bu olayı anlattı. Hamamda, camide, Elhamra koridorlarında. Herkesin de anlatanın kendi süslemelerini de katmasına olanak vermek için öyküyü önceden duymamışım gibi davranarak dinliyordum. Herkesin de bir öncekinden daha az olmak üzere gülümsüyordum çünkü kaygı içimi kemirip durmaktaydı. Kendi kendime Yahya'nın elçilerin kuşatılmış kente girmelerine neden izin verdiğini soruyordum. Hepsinin de ötesinde kenti kasıp kavuran kıtlığı, yokluğu eğer Granada'da herkes biliyor ve bu oyuna herkes gülüyorsa onlardan nasıl saklayabilirdi? Dayım, benim en büyük korkum diye anlattı, yılbaşı günü Elhamra'daki konukların konuşmalarını dinlerken belirdi. Daha sonra öğrendiğime göre inancın savaşçısı, İslam'ın kılıcı Yahya yalnızca Basta'yı kuşatmacılara teslim etmeye değil, Kastilyalılarla birleşerek onlara Guadiz, Almería ve sonunda da Granada gibi kentlerin yollarını açmaya karar vermişti. Yahya'nın gerçek amacı Fernando ile olan anlaşmasını gizlemek için bir savaş hilesiyle Müslümanların ilgisini başka yana çekmekti. Kimi söylentilere göre bu anlaşmayı kentteki halkın ve askerlerin canlarının bağışlanması ve kendisine verilen yüklü bir para karşılığında yapmıştı. Fakat bunlardan daha çoğunu da kabul etti. Bir sultan torunu, sultan ailesinin bir emiri olan bu adam din değiştirdi. Kendisine bağışlanan yüksek bir rütbeyle Kastilya'nın seçkin kişilerinden biri oldu. Daha sonra ondan yine söz edeceğim. 895 yılı başında elbette ki kimse böyle bir değişiklikten kuşkulanmıyordu. Fakat Muharrem ayının ilk günlerinden başlayarak arka arkaya kaygılandırıcı haberler gelmeye başladı. Basta düştü, arkasından Pursena, Almería, sonra da Guadiz düşman eline geçti. Sultanlığın savaş yandaşlarının çoğunlukta bulunduğu doğu bölümü karşı koymadan Kastilyalıların eline geçti. Savaştan yana olanlar kahramanlarını yitirmişler, bu Abdil'de kendisini tedirgin eden, yerinde gözü olan birinden kurtulmuştu. Kastilyalıların utkuları sultanlığın topraklarını küçültse de elinde yalnızca Granada ve çok yakın çevresi kalsa da toprakları saldırılara uğramak tehlikesiyle karşı karşıya bulunsa da sultan için önemli olan Yahya'dan kurtulmuş olmaktı. Bu durum Boabdil için sevindirici miydi yoksa acı bir durum muydu? Dayım, yüce gönüllülük ya da kıt düşüncelilik böyle durumlarda ortaya çıkar dedi. O yılbaşı gününde elçiler salonunda Boabdil'in yüzünde gördüğüm ikincisiydi. Hem de açık seçik. Basta'da akrabaları olan genç bir berberi subaydan haberleri yeni almıştım. Muhafız birliğinden olan bu genç subay sık sık kaleme beni görmeye gelirdi. O günde kötü haberleri olduğu için doğrudan doğruya sultanla karşılaşmak istememiş bana gelmişti. Onu hemen Boabdil'e götürdüm. Sultan ondan haberleri alçak sesle anlatmasını istedi. Berberi subay sultanın kulağına eğildi, kekeleyerek haberleri iletti. Subay konuşurken sultanın yüzüne geniş, sinsi, edepsizce bir gülümseme yayıldı. Bugün bile gözlerimin önünde ayrılan o etli dudakları, kulaklarına doğru gerilen kıllı yanaklarını, yengeyi yakalamak için aralanan dişlerini, sevgilinin öpüşünü beklercesine yavaş yavaş kapanan gözlerini, sevinçle ve çok güzel bir şarkıyı dinliyormuşçasına öne arkaya doğru sallanan başını görür gibi oluyorum. Yaşadığım sürece o aşağılık, o aptalca gülümseme gözümün önünden hiç gitmeyecek. Hali durdu. Karanlıktan ötürü yüzünü göremiyordum, fakat derin derin içini çektiğini duydum. Kimi dualar mırıldandı, ben de duaları yiniledim. Çakalların sesleri uzaklaşmış gibiydi. Bu abinin davranışı beni hiç şaşırtmadı dedi. Elhamra'nın efendisinin dönekliğini, güçsüz kişiliğini, Kastilyalılarla kuşkulu ilişkilerini bilmiyor değildim. Şehzadelerimizin aymazlığını, ülkemizi korumak için kaygılar taşımadıklarını, halkımızın er geç göç etmek zorunda kalacağını biliyordum. Fakat tepki göstermek için son sultanın ruhunu bütün çıplaklığıyla ve kendi gözlerimle görmem gerekti. Tanrı istediklerine doğru yolu gösterir, ötekilere de yok olma yolunu. Dayım, taşıması kolay olsun diye Granada'daki mal varlığını altına çevirmek için 3 ay daha kaldı. Sonra aysız bir gecede annesi, karısı, 4 kızı ve bir hizmetçiyle bir at ve birkaç katırla Almeria'ya doğru yola çıktı. Kastilyalılardan göçmen taşıyan bir gemiyle Almeria'dan Tlemcen'e gitmek için izin almıştı. Niyeti Pas'a yerleşmekti. Granada'nın düşüşünden sonra annem ve babamla birlikte onu Fas'ta bulduk. Annem Halil'in gidişine bütün yıl boyunca hiç durmadan ağladı. Babam Muhammed ise, Allah rahmet eylesin, kaynını izlemeyi hiç düşünmedi. Kentte umutsuzluğa düşmenin anlamı yoktu. Annemin anlattığına göre yıl boyunca Sara'nın, o benzeri bulunmayan kadının çarçabuk herkese yaydığı umut verici haberler dolaşmaktaydı. Annem, süslü Sara beni her görmeye geldiğinde babana bir hafta boyunca güven verecek haberler aktarabileceğimi biliyordum. Sonunda kendisi evde yokken Cülcül'ün bizim evde çınlayıp çınlamadığını sorar oldu dedi. Bir gün Sara gözlerinde yeni haberlerin pırıltısıyla çıka geldi. Daha oturmadan bin türlü el kol hareketiyle anlatmaya başladı. Sevilla'daki bir akrabasından yeni duymuş. Kral Fernando, Mısır Sultanı'nın gönderdiği iki haberciyi Kudüs'ten iki rahibi çok gizli olarak kabul etmiş. Söylendiğine göre haberciler Mısır Sultanı'nın çok ciddi bir uyarısını iletmişler. Eğer Fernando Granada'ya saldırıyı durdurmazsa Memlük Sultanı'nın öfkesi gerçekten çok büyük olacakmış. Birkaç saat içinde haberler bütün kenti gitgide büyüyerek ve türlü ayrıntılarla süslenerek dolaştı. Öyle ki ertesi gün Elhamra'dan Muarrar'a, El Bayazin'den Çömlekçiler Mahallesi'ne kadar Mısır'dan büyük bir ordunun geleceğinden kuşku duyanlara güvensiz ve bozguncu insanlar gözüyle bakılıyordu. Dahası büyük bir Müslüman donanmasının Granada'nın güneyindeki Er-Rabıta'ya geldiği, Türk ve Mağribi ordularının da Mısır ordusuna katıldığı söyleniyordu. Bu haberlerden kuşku duyanlara karşı çıkanlar öyleyse Kastilyalıların Granada'ya saldırılarının neden durduğunu kısa bir süre önce korkular içinde Boabdil'in Hristiyanların denetimindeki topraklara nasıl bir karşılık görmeden baskınlar yapabildiğini soruyordu. Ölmekte olan kent inanılmaz akıl almaz bir esriklik içindeydi. O sıralar ben daha küçüktüm. Ne akıllılığı ne de aptallığı anlayabilecek yaşta değildim. Dolayısıyla herkesin içine düştüğü saflığa benim de katılmış olmam söz konusu değildi. Çok sonraları yetişkin bir insan olduğum ve Granadalı adını övünçle taşıdığım, ayrılmak zorunda bırakıldığım o soylu ve herkesin saygıyla söz ettiği kentin anımsanmasına neden olduğum sıralar, annemle babam da aralarında olmak üzere ülkemin insanlarının onları yalnızca ölümün ve utancın beklediği o günlerde bir ordunun onları kurtarmaya geleceğine inanacak kadar kör oluşları üstünde uzun uzun düşünmekten kendimi alamadım. O yıl, yaşayıp yaşayacağım yıllar arasında en tehlikeli olandı. Kentimiz üstünde dolaşan tehlikelerin dışında, Adem'in bütün oğullarını bir yaşlarını doldurmadan bekleyen tehlikeler, birçok bebeğin ne olacakları ve ne yapabileceklerine ilişkin en küçük bir iz bırakmadan göçüp gitmelerine neden olan ölümcül hastalıklar vardı. Kaç tane büyük kral ya da yetenekli ozan veya korkusuz gezgin yazgılarının sonuna ulaşamamışlardır. Çünkü ilk yılın çok kolaymış gibi görünen ama gerçekte zor ve ölümcül yolculuğunu tamamlayamamışlardır. Ne çok anne bir gün bölgeyi kucaklamak korkusuyla çocuklarına çok bağlanmamak için çaba göstermiştir. Ozan'ın dediği gibi, ölüm yaşamımızın iki ucundan tutmakta. Yaşlılık ölüme çocukluktan daha yakın değildir. Granada'da bir bebeğin bakımının en zor bölümü, ilk ağlayışından birinci yaşının sonuna değin olan süreçtir derler. Anne sütünden kesilen birçok bebek, uzun süre dayanamadan yaşamdan ayrılmıştır. O nedenle çocuklarının giysilerinin içine kehribar, türlü büyüler ve taşıyanı hastalıklardan ve kem gözlerden koruyan kargacık burgacık gizemli yazılarla yapılan muskalar dikilirdi. Çok özel, kurt taşı diye bilinen bir büyü vardı ki çok güçlüydü. Yabanıl hayvanın başına konulursa ehlileşeceğine inanılırdı. Bir zaman Fas yöresinde yabanıl aslanlarla karşılaşmak çok olağanken bu yaratıklara Yelelerinin arasına büyü yerleştirilebilecek denli yaklaşabileceğime inanmasam da kurttaşı büyüsünden bende bulunmadığı için yerinmişimdir. Dindar kişiler bu tür uygulamaların dine aykırı olduğuna inanırlardı. Fakat eşlerini veya annelerini buna inandıramadıkları için kendi çocuklarının da muska taşımasına engel olamıyorlardı. Bunu ben de yadsıyamam. Sara'nın annem Selma'ya ilk doğum günümden bir gün önce sattığı, üstüne hiçbir zaman yorumlayamadığım eski Musevi işaretleri kazınmış böyle bir taşı yanımdan hiç ayırmadım. Bu muskanın gizli güçler taşıdığına hiç mi hiç inanmadım. Fakat insan yazgı karşısında öylesine güçsüz ki böyle gizemli nesnelere ilgi duymaktan kendini alamıyor. Beni böylesine güçsüz yaratmış olan Ulu Tanrım bir gün beni güçsüzlüğümden kurtaracak mı? Estağfurullah yılı Hicri 896 14 Kasım 1490 3 Kasım 1491 Şeyh Estağfurullah'ın kocaman bir sarığı, dar omuzları ve büyük camide verdiği bütün vaazlarda insanın içine işleyen bir sesi vardı. O yıl kızıl renkli sık sakalı ağarmaya başlamıştı. Kır sakalı yüzüne öfkeli bir anlam veriyordu. Bu öfke ülkesinden ayrılırken götürebildikleri arasında yer almış bir nesneydi sanki. Granada'dan ayrıldıktan sonra saçını sakalını bir daha kınalamamıştı. Bu kararı çok yorgun ve bitkin olduğu bir sırada almış. Soranlara, Tanrı, Granada kuşatması sırasında ne yaptığınızı sorduğunda, güzelleşmek için çaba gösterdiğinizi mi söyleyeceksiniz diye yanıt vermişti. Her sabah ezan zamanında kentte en yüksek yapılardan biri olan evinin çatısına çıkardı. Çıkışındaki amaç inananları namaza çağırmak değil, haklı öfkesinin nedenini uzaktan gözetlemekti. Daha uykuda olan komşularına, orada loja yolunda yapılanın gerçekte sizin mezarınız olduğunu görmüyor musunuz diye bağırıyordu. Sizlerse uyuyorsunuz. Birinin gelip sizi gömmesini bekliyorsunuz. Gelin bakın, Tanrı isterse gözleriniz açılır. Gelin de iblisin hüneriyle bir günde yükselen şu duvara bakın diyordu. Elini batıya doğru uzatıyor, incelmiş parmağıyla Katolik kralların ilkbaharda yaptırmaya başladıkları ve daha şimdiden bir kent görünümü alan Santa Fe surlarını gösteriyordu. İnsanların çoktan beri çirkin bir görünüm olan çıplak başla sokağa çıkmaya alıştığı ya da saçlarını kolaylıkla omuzlarına düşebilecek gibi gelişi güzel örtüp dolaştıkları bir kentte herkes uzaktan bile Şeyh Estağfurullah'ın mantara benzeyen görünümünü tanıyabilirdi. Granada'da kimse onun gerçek adını bilmiyordu. Kimilerine göre bu ad ona annesinin armağanıydı. Çünkü çocukluğundan beri kendisince uygun olmayan bir nesne ya da olaydan söz edilse "Estağfurullah, estağfurullah, Tanrı bizi bağışlasın" diye dehşetle bağırıyordu. Şaraptan, adam öldürmekten ya da kadın giysilerinden söz edilince de yine öyle bağırıyordu. İnsanlar bir süre onu iğnelemişler veya acımasızlıkla onunla alay etmişlerdi. Babam, daha ben doğmadan, cuma günleri öğle namazından önce büyük cami yakınlarında küçük bir dükkanda toplandıklarını ve bahse girdiklerini anlatmıştı. Şeyh o gün vaaz sırasında kaç kez "Estağfurullah" diyecekti. Kimi 15 diyordu, kimi 75. Gençlerden biri camide arkadaşlarına göz kırparak dikkatle "Estağfurullah"ları sayıyordu. Babam geçmişte bu tür davranışlara katılmış olmaktan utanarak, fakat Granada kuşatması sırasında kimse "Estağfurullah"la eğlenmedi diyordu. Çoğunluğun gözünde "Estağfurullah" saygın bir kişiydi. Sık sık kullandığı için kendisine ad olarak takılan sözcüğü yaşlılığında da bırakmadı. Eskiden bizlerin güldüğü şey şimdi onun simgesiydi. Kentimizin ruhu değişmişti. Şunu bilmelisin ki oğlum Hasan, bu adam yaşamı boyunca insanları böyle yaşamayı sürdürürlerse, Ulu Tanrı'nın onları hem bu dünyada hem de öteki dünyada cezalandıracağını söyleyerek uyardı. Talihsizlikleri, bir oyunun gerginliğini artırmaya çalışan kişi gibi insanları doğru yola yöneltmek için kullandı. Onun vaazlarından birini bugün bile anımsıyorum. Bu sabah camiye gelirken kum kapısında kumaş arastasına yakın bir yerde Malaga şarabı, estağfurullah ve ne olduklarını bilmek bile istemediğim haram başka yiyecekleri, estağfurullah, gizliyorlarmış gibi yaparak sattıklarını gördüm, estağfurullah. Babam tok ve içe işleyen bir sesle tümceleri estağfurullahla süslüyor kimi estağfurullahları ağzında yuvarlayarak anlaşılmayacak gibi ve hızla söylüyordu. Tümcedeki öteki sözcüklerin yanı sıra bu abartılı söyleyiş de bana gerçeğe yakın göründü. Bu uygunsuz yerleri işletenler, çocukluklarından beri Tanrı'nın şarap satanları da alanları da lanetlediğini bilmiyorlar mı? İçeni de içki vereni de lanetlediğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar fakat unutmuşlar ya da onları cenneti muştulayan kelama saldıran bir hayvana çevirdiği için içkiyi yeğliyorlar. O içki evlerinden biri bir Yahudinin fakat üçünü işletenler estağfurullah Müslüman. Ayrıca da çok iyi biliyorum oralara gidenler Hristiyan ya da Yahudi değil. Kimileri belki de bu cuma günü aranızda bulunmaktalar. Yaradan'ın karşısında alçak gönüllülükle başlarını eğiyorlar. Oysa daha dün gece içki kadehlerine sarılmışlar, belki daha da ileri giderek dumanlı kafaları ve dolaşan dilleriyle şarabı yasaklayan ve namaza içkili gelmeyin diye buyuran Tanrı'ya sövüyorlardı. Estağfurullah. Babam Muhammed sesinin tiz tınısından tedirgin olarak boğazını temizledi. Evet, inanan kardeşlerim, kentimizde gözlerinizin önünde böyle olaylar yer almakta ve siz hiçbir tepki göstermemektesiniz. Sanki Tanrı yargılama gününde size hiçbir soru sormayacakmış gibi. Sanki onun sözüne kulak asmayan ve onun elçisini, Tanrı onu esirgesin, umursamayan sizler değilmişsiniz gibi. Sizi düşmanlarınıza karşı koruyacakmış gibi. Kentimizin kalabalık sokaklarında kadınlarımız peçesiz dolaşır, babaları, oğulları ve kardeşleri olmayan yüzlerce erkeğin istek dolu bakışları önünde yüzlerini ve saçlarını sergilerken, kent halkı cenazelerin arkasından yas tutmak, soyu sopuyla böbürlenmek, falcılara, bilicilere, büyüye inanmak, aşağılayıcı adlar ve takma adlar kullanmak gibi Cenab-ı Hakk'ın kesin kes yasakladığı cahiliye dönemi törelerini yeniden canlandırırken, Tanrı Granada'yı niye tehlikelere karşı korusun? Babam beni bilgiç bir bakışla süzdü ve hiç ara vermeden vaazı sürdürdü. Yasaklara uymadan, kutsal olan şeylere saygısızlık edip evlerinize erkek ve dişi hayvanların fil dişi heykelciklerini, mermerden insan yontularını soktunuz. Sanki Yaradan'ın yarattıklarını kusursuzlaştırmak için yarattıklarının yardımına gereksinimi varmış gibi. Saygısızca ve yıkıcı kuşku. Sizi Yaratan'dan, onun kitabından, onun elçisinden, inananlar toplumundan koparıp ayıran, Granada'nın duvarlarını ve temellerini sarsan kuşku, sizin ve oğullarınızın ruhlarına ne zaman girip sinsice kemirmeye başladı. Babam konuştukça sesinden alaycı ve taklitçi tınılar gitgide azaldı, el devinimleri daha az abartılı ve daha az yabanıl oldu. Estağfurullah sözcüğünü de çok az kullanıyordu artık. Binlerce aç insanın karnını doyurabilecek, binlerce yetimin yüzünü güldürecek denli çok parayı nasıl, ne zaman, hiç utanmadan, hesapsızca, yalnızca kendi hoşnutluğunuz için harcadınız. Evler, tarlalar sanki yalnızca sizinmiş gibi davranıyorsunuz. Her şeyin tek ve gerçek sahibinin yalnızca Yüce Tanrı olduğunu nasıl unuttunuz? Her şey ondan gelip istediği zaman yine ona dönmeyecek mi? Tıpkı bizlerin de günahlarımız ve sevaplarımızdan başka hiçbir şeyi birlikte götürmeden ona döneceğimiz gibi. Din kardeşlerim, varsıllık bir insanın sahip olduklarında değil, fakat varsıllığı olmadan yaptıklarındadır. Tanrı'dan korkun. Tanrı'dan korkun. Yaşlandığınız zamanda fakat gençken de ondan korkun. Güçsüz olduğunuz zaman ondan korkun fakat güçlü olduğunuz zaman da ondan korkun. Güçlü olduğunuz zaman ondan daha da çok korkun çünkü o zaman Tanrı daha da acımasız olacak. Ve şunu da bilin ki Tanrı'nın gözleri bir sarayın görkemli kapılarının ardında olanları da görür, bir kulübenin kerpiç duvarları arkasındakileri de, sarayların duvarları arasında neler görüyor acaba? Bu noktada babamın sesi birini yansılayan bir insanınki gibi değil, bir Kur'an okulu öğretmeninki gibiydi. Sözleri yapaylıktan sıyrılmış, gözleri bir uyur gezerinki gibi ilerideki bir noktaya dikilmişti. Ulu Tanrı'nın gözleri sarayların kalın duvarları ardında, kadın şarkıcıların hukuk bilginlerinden daha dikkatle dinlendiği, lavta sesinin ezan sesini bastırdığını, erkeklerin kadınlardan hem giysileri hem de davranışları bakımından ayırt edilemediğini, gerçek inançlılardan toplanan paraların oyuncu kızların ayakları dibine atıldığını görüyor. Kardeşlerim, balık baştan kokar. İnsan topluluklarında da bu böyledir. Kokuşmuşluk baştan tabana doğru yayılır. Uzunca bir sessizlik oldu. Bir soru sormak istedim. Babam bir el devinimiyle beni durdurdu. Anılarından sıyrılıp yeniden benimle konuşmasını bekledim. Sana aktardığım bu sözler Hasan, Şeyh'in Granada'nın düşüşünden birkaç hafta önceki vaazından alıntılardı. Düşüncelerine katılsam da katılmasam da, aradan 10 yıl geçmiş olmasına karşın beni o ilk günkü gibi etkiliyorlar. Bu sözlere bakarak 896 yılında Granada'nın baskı altında bulunduğu o günlerde Şeyh'in verdiği vaazların etkisini anlayabilirsin. Granada halkı sonlarının çok yakın olduğunu ve Estağfurullah'ın çok önceden haber verdiği uğursuzlukların yağmaya başladığını görünce Şeyh'in haklılığına ve gerçeğin onun ağzından onun sesiyle konuştuğuna inandılar. En yoksul sokaklarda bile kadınlar yüzleri açık dolaşmıyordu artık. Kimi kadınlar, dahası henüz ergenlik yaşına gelmemiş küçük kızlar Tanrı korkusuyla, fakat birçoğu da insanlardan korktukları için örtünüyorlardı. Çünkü insanları kötülüklerden uzaklaşıp doğru yola yönelmeye çağırmak için dernekler kurulmuş, gençler örgütlenip silahlandırılmıştı. Tek bir içki evi bile kapılarını açmıyordu. Bunu gizlice yapan da yoktu. Orospular toplu olarak kentten ayrılmışlar, kuşatmacılara katılmışlar, askerler de onları büyük bir hoşnutlukla karşılamışlardı. Kütüphanelerdeki görevliler, gelenek ve inançlara karşı kuşku uyandırabilecek kitapları, şarapla dünyasal tatlara övgü niteliğinde olan şiirleri, Yıldız Falı ve Demin'le ilgili kitapları ortadan kaldırmışlardı. Dahası bir gün, birçok kitap toplanıp büyük caminin avlusunda yakıldı. Bir rastlantı sonucu ateş sönmek üzereyken oradan geçiyordum. Yoğun bir duman gelip geçenin üstüne doğru dağılmaktaydı. Geçmişte yaşamış ve Kalender adıyla bilinen bir hekim ozanın şiir kitabından bir yaprak yığından kurtulmuş rüzgarda uçuşuyordu. Yer yer yanmış bu kağıt parçasında zar zor şu dizeleri okuyabildim. Yaşamımdaki en güzel şiirleri esriklikte buldum. Şarap damarlarımda kan gibi akmakta. Babamın bana anlattığına göre o gün halk önünde yakılan kitaplardan kimileri Estağfurullah'ın en çekincesiz karşıtlarından birinin yapıtlarıydı. Adamın gerçek adı Ebu Amr'dı, fakat Estağfurullah'ın yandaşları ona Ebu Hamr, şarap babası adını takmışlardı. O da hekimdi. Vaizle hekimin ortak bir tek yanı vardı. İkisi de çok doğru ve açık sözlüydü. Bu özelliklerden ötürü çatışmaları su yüzüne çıkınca Granada halkı da büyük bir coşkuyla çatışmaya katıldı. Ulu Tanrı da birbirinden çok ayrı iki insan yaratıp çatıştırarak eğlenmek istemiş olmalı. Estağfurullah Hristiyan'dan dönme birinin oğluydu. Din alanındaki coşkusunun nedeni de bu olmalı. Ebu Hamr'ın ise babası da dedesi de kadıydı, yani inaklara ve geleneklere bağlılığını kanıtlamak durumunda değildi. Şey, ince yapılı ve sarışın bir adamdı. Doktorsa olgun bir hurma kadar koyu renkli, Kurban Bayramı arifesindeki bir koyundan daha şişman ve çok şakacıydı. Dudaklarından gülümseme hiç eksik olmazdı. Hekimliği Hipokrat, Galons, Errazi, İbn Sina, Ebu'l-Kassis, İbn Zür ve Maimonides'in kitaplarından öğrenmişti. Ayrıca Veba ve Cüzzam, her ikisinden de Tanrı bize esirgesin konusunda öncekilerden daha çok ve yeni bir dolu kitap okumuştu. Her gün yoksul ve varsıl semtlerde şişe şişe kendi yaptığı ilaçlardan dağıtırdı. Bu davranışı yalnızca hastalığı denetim altında tutabilmek içindi, yoksa kendisi hekimlikten çok bilimsel araştırmalarla ilgiliydi. Ayrıca da çok içki içmekten ötürü titreyen ellerle perde inmiş bir gözü nasıl ameliyat ederdi? Bir yarayı bile dikemezdi veya kendisini bir sofranın bütün tatlarına kaptırmışken hastalarına perhiz yapmalarını, çok yemekten ve içkiden uzak durmalarını nasıl öğütleyebilirdi? Oysa Peygamberimiz sağaltımın perhizle başladığını söylemişti. Ebu Hamr karaciğer hastalığına karşı eski şarap önerebilirdi ancak, kendinden önceki hekimlerin yaptığı gibi. Ona hekim denmesinin gerçek nedeni, astronomiden botaniğe, kimyadan cebire ve öteki bütün bilimsel alanlara duyduğu ilgiydi. Hekimlik en az ilgilendiği, yüklenmiş olduğu bir rol gibi oynadığı bir oyundu. Fakat Ebu Hamr hekimliğine karşılık kimseden tek kuruş almamıştır. Yaşamını hekimlikle kazanmıyordu. Granada'nın varsıl yörelerinden biri olan Vega'da sultanın mülküne yakın bir yerde arpa ve buğday tarlaları, bakımlı meyve bahçeleri ve zeytinliklerle çevrili 12 köyü vardı. Buğday, armut, portakal, limon, muz, safran ve şeker kamışı ürünleri her mevsim ona 3000 altın dinar getiriyordu. Bir hekim bu parayı 30 yılda kazanamazdı. Bunlara ek olarak Elhamra'nın bulunduğu tepede üzüm bağları içinde çok büyük bir konağı vardı. Estağfurullah halka varsıllığı kötülediği zaman sık sık üstü kapalı sözlerle Ebu Hamr'ı kastediyordu. Yoksulların gözünde canlanan varsıl adam görüntüsü ipekler giyinmiş, kocaman göbekli doktorun görüntüsüydü. Tek kuruş ödemeden ondan yararlananlar bile onun varsıllığından, büyüyü andıran kimi çalışmalarından, eğitimli bir kişi olarak konuşmasını renklendiren sözcüklerden tedirginlik duyuyordu. Yalnızca eğitimli fakat işsiz dolaşan, gece gündüz onunla içki içerek panzehirlerden, usturlaptan, ruhun bir bedenden ötekine geçişinden konuştuğu çok az sayıda kişiyi bunun dışında tutmak gerekir. Sultan ailesinden şehzadelerin de katıldığı bu toplantılara ara sıra Boabdil de gidiyordu, fakat son zamanlarda Estağfurullah'ın kentte bu konuda yarattığı havadan çekinip gitmez olmuştu. Arkadaşlarını seçmekte daha dikkatli davranıyordu. Babam, onlar bilimle uğraşan korkusuz, aldırmaz insanlardı diye anlatıyordu. İçki içmedikleri zaman çok akla uygun şeyler anlatırlardı. İnsanların kafalarını bulandıran şeyler tanrı tanımazlıkla ilgili çok açık seçik olmayan sözleriydi. Bir insan ister altın ister akıl yönünden varsıl olsun, bunlardan yoksul olanlarla konuşurken çok dikkatli olmalıdır. Babam bu sözlerden sonra güven dolu bir sesle, annenin babası, deden kitapçı Süleyman, Allah rahmet eylesin, arada bir bu insanlara katılırdı. Elbette şarap içmek için değil, konuşmalara katılmak için. Gerçekten de doktor onun en iyi müşterisiydi. Onun için Kahire'den, Bağdat'tan, İsfahan'dan, kimileyinde Roma'dan, Venedik ve Barcelona'dan az bulunur kitaplar getirtirdi. Ebu Hamr, Müslüman ülkelerde eskiye oranla daha az kitap yazıldığından, yazılanların da çoğunun eski kitapların yinelemesi ya da özeti olduğundan yakınırdı. Büyük baban onun bu düşüncesine katılırdı. Acı acı, İslam'ın ilk yüzyılında felsefe, matematik, astronomi ve hekimlik dallarında çıkan kitapların sayısız olduğunu söylerdi. O zamanlarda şiir kitaplarının da gerek biçem gerekse içerik bakımından, yenilikçi, sayı ve nitelik bakımından çok daha üstün olduklarını anlatırdı. Endülüs'te kültürel etkinlikler çoktu. Bu etkinliklerin ürünleri olan kitapların sabırla yapılan kopyaları Çin'den uzak batıya dek öğrenim görmüş kişilerin ellerinden düşmüyordu. Sonra insanların ruhsuzlaştığı, kalemlerin kuruduğu dönem geldi. İnsanlar kendilerini Franklerin düşüncelerine ve geleneklerine karşı korumak için geleneği bir kale yapıp kendilerini bu kaleye kapattılar. Granada artık yalnızca yetenekten yoksun, korkak taklitçiler yetiştiriyordu. Ebu Hamr işte bunun yasını tutuyordu. Bu konuda Estağfurullah ona katılmıyordu. Ona göre herhangi bir alanda yenilikler aramak ayıptı. Ona göre en önemli şey eskilerin yaptıkları gibi Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip onları anlamaya çalışmaktı. Kim gerçeği peygamberden ve yakınlarından daha iyi bildiğini öne sürebilir? Onlar hak yolundan uzaklaştıkları, ahlakın bozulmasına, değerlerin yıkılmasına, Müslümanların düşmanları karşısında güçsüz görünmelerine neden oldukları için böyle konuşuyorlar, diyordu. Öte yandan doktor tarihin verdiği derslerin farklı olduğuna inanıyordu. İnsanın en parlak çağı, halifelerin akıllı kişilere ve çevirmenlere altınlar dağıtıp, akşamları yarı esrik ozanlarla hekimlik ve felsefe konularını tartıştıkları dönemdi. Endülüs'ün ise en parlak dönemi Vezir Abdurrahman'ın "Ey ağlayanlar, dualarınıza sarılın, ağlamaktansa şişeye sarılın" dediği günler değil miydi? Müslümanlar suskunluk, korku ve tek düzeliğin ruhlarını karartmasından ötürü güçlerini yitirmişlerdir, diyordu. Bana öyle geliyordu ki babam bütün bu tartışmaları çok yakından izlemiş, fakat kendisi
kesin bir yargıya varmamıştı. 10 yıl sonra da bu konudaki düşünceleri çok kesin değildi. Çok az kişi doktorun Tanrı tanımaz yolunda gitti, fakat kimi sözleri pek çok kişiyi etkilemekten geri durmadı. Top olayında olduğu gibi, bunu anlatmış mıydım? 896 yılının son günleriydi. Bütün yollar Kastilyalıların eline geçmişti. Kente çok az yiyecek geliyordu. Gündüzleri başımızın üstünden kurşunlar vınlayarak geçiyor, evlerin üstüne taşlar yağıyor, ağlayan kadınların ağıtları duyuluyordu. Halka açık bahçelerde, yırtık pırtık giysiler içinde yüzlerce yoksul insan, uzun ve sert olacağı benzer bir kış başlangıcında, yaprakları solmakta olan son ağacın, son dalı için bile kavga ederken, şeyhin adamları, çılgınlar gibi sokakları dolaşarak onlarca yanlış davranan kişiler arayıp buluyor, cezalandırıyordu. Kuşatılmış olan kentin çevresinde ise çarpışmalar seyrekleşmişti ve daha az kanlıydı. Yine de Granada'nın yaya ve atlı askerleri her ileri çıkışlarında Kastilyalıların toplarıyla can veriyorlardı. Bizim askerler geceleri yaptıkları bu küçük saldırılarda düşman bölüklerine pusu kuruyor, düşmandan silah ve koyun sürüleri çalıyorlardı. Bunlar gözüpeklikle yapılmış fakat önemsiz saldırılardı, çünkü kuşatmayı hafifletmedikleri gibi kente yiyecek ya da başka gereksinim maddeleri sağlayamıyor, kimseyi de yüreklendirmiyordu. Bir gün bir söylenti çıktı. Bir buluttan tatlı tatlı dökülmekte olan yağmur benzeri yayılan bir dedikodu değildi bu. Gürültüyle gündelik bütün sesleri bastıran bir yaz sağanağı gibi geldi. Hem de bütün dramlarda kaçınılmaz olan anlamsızlığı da birlikte getirerek. Ebu Hamr, birkaç gözüpek askerin düşmandan çaldığı bir topu 10 altın ödeyerek satın almış ve bahçesine koydurmuş. Babam, benim anlayıp anlamadığımı umursamadan orjat şurubundan birkaç yudum aldıktan sonra öyküyü sürdürdü. Granada'da başka kimse de top yoktu. Estağfurullah ise halka, bu şeytan işi aracın gürültüsünün verdiği zararla karşılaştırılırsa çok büyük olduğunu söyleyince bu karmaşık aracı yalnızca düşmanın kullanabileceğine karar vermişler. O nedenle doktorun topu bahçesine yerleştirmesi kafalarını epeyce karıştırmıştı. Genci yaşlısı o şeyin önünden ama belirli bir uzaklıktan geçerken topun yuvarlak çizgilerine ve korku salan ağzına bakıp aralarında konuşuyorlardı. Ebu Hamr'a gelince o da yuvarlak gövdesiyle oradaydı ve öcünün tadını çıkarmaktaydı. Şeyhe dualarla vakit geçireceğine, gelip bunu görmesini söyleyip kitap yakmayı bildiği gibi fitil ateşlemeyi de biliyor mu acaba diye sorun diyordu. Daha dindar olanlar toptan iyice uzakta duruyor, ağızlarının içinden lanetler mırıldanıyor, ötekiler ise doktoru soru yağmuruna tutuyordu. Top nasıl çalışıyordu? Santa Fe'de kullanıldığı zaman ne ölçüde zarar vermişti? Doktorun kendisi de bu soruların yanıtını bilmiyordu elbette ama söyledikleri çok etkileyiciydi. Kestirebileceğin gibi oğlum, top hiç kullanılmadı. Ebu Hamr'ın ne barutu, ne kurşunu, ne de topçusu vardı. Topu görmeye gelenler alayla gülmeye başlamışlardı. Toplum düzeninden sorumlu olan muhtesip, adamlar toplayarak halkın gözleri önünde topu sultana göstermek için Elhamra Sarayı'na taşıttı. O günden sonra da hiç kimse o topu görmedi, fakat uzun bir süre top hakkında konuşuldu. Özellikle doktorun kendisi çok haklı olarak Müslümanların top kullanmadıkları sürece düşmanlarını geri püskürtemeyeceklerini söyledi durdu. Ona göre bu silahtan satın almazlar ya da kendileri yapmazlarsa toprakları hep tehlikede olacaktı. Estağfurullah ise başka türlü konuşuyordu. Düşmanları yenecek olan askerlerin imanları ve şehadetleriydi. Bu Abdil'in tutumu yavaş yavaş onların sürtüşmelerinin sonunu getirdi. Çünkü sultan ne top istiyordu ne de şehit. Şeyh ve doktor sonu gelmez tartışmalar yaparlarken Granada halkı da onların çevresinde kentlerinin yazgısını düşünürken kentin efendisi yalnızca kendi rahatını ve çıkarını düşünüyordu. Kral Fernando'ya haber üstüne haber göndermekteydi. Fernando kuşatmanın kaç hafta süreceğini konuşurken sultan aylardan söz ediyordu. Kim bilir belki de Ulu Tanrı'nın elini uzatıp bir fırtına, tufan ya da veba salgınıyla insanoğlunun acınası hazırlıklarını silip süpüreceğini ve İspanyol soylularını yok edeceğini umuyordu. Fakat Tanrı bizler için başka bir yazgı hazırlamıştı. Düşüş yılı Hicri 897 4 Kasım 1491 22 Ekim 1492. O kış çok soğuktu, korkunç soğuktu ve kar yeni kazılmış topraktan ve kandan ötürü siyahtı. Ölümle tanışıklık, geçmişin sevinçlerini anımsamak, göç olasılığı acı veriyor. Kentin düşüşünü, bu acılı olayı anlatırken annemin sesi, bakışları, kullandığı sözcükler, ağlaması bile hep değişik olurdu. Daha önce hiçbir koşulda görmediğim gibi o kargaşa günlerinde ben 3 yaşında bile değildim. Annem anlatırken duyar gibi olduğum çığlıklar gerçekten çocukken duyduklarım mıydı, yoksa o güne değin binlerce kez dinlediğim öykünün etkisi miydi bilemiyorum. Bu öykülerin başlangıçları birbirine benzemiyordu. Annemin anlattıkları açlık ve çok derin acılarla başlıyordu. 1. Kaset 2. Yüzün Sonu.